Bu programımızda Daniel kitabının 8. bölüm 15. ayetinden başlayarak yoruma devam edeceğim değerli dinleyicilerimiz. 8. bölüm 15. ayetten itibaren Daniel'in görmüş olduğu görümün yorumu verilmektedir. Daniel'in gördüğü görümleri anımsayabilmek için ilk 16 ayeti yeniden sizlere okuyayım. Kral Belşazsar'ın krallığının 3. yılında ben Daniel, daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm. Görümde kendimi Elam ilindeki Sus kalesinde Ulay kanalının yanında gördüm. Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm. İki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkan öbüründen daha uzundu. Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi. Ben bu olayı düşünürken, batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı. Güç ve öfkeyle kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu. Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu. Teke, koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu. Teke çok güçlendi ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı. Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı. Güneye, doğuya ve güzel ülkeye doğru yayılarak çok güçlendi. Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü. Ayakları altına alıp çiğnedi. Kendisini gök ordusunun önderine kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı, tapınak terk edildi. Baş kaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu. Sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsal bir varlık ona bu görümde günlük sunuyla yıkım getiren baş kaldırıyla kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde olanlar ne zamana dek sürecek diye sordu. Kutsal varlık bana 2300 akşam sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak dedi. Ben Daniel, gördüğüm görümün ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken insana benzer biri karşımda durdu. Bir insan sesinin Ulay kanalından, "Ey Cebrail, görümün ne anlama geldiğini şunu açıkla," diye seslendiğini duydum. Evet değerli dinleyicilerimiz, Daniel 8. bölümün ilk 16 ayeti böyle. Görüm Daniel'i şaşırtmıştı. O da anlamını öğrenmek istedi. Melek Cebrail ona göründü. Kutsal kitapta Cebrail'in ilk olarak belirtildiği yer burasıdır. 2. Koç, Med-Fars İmparatorluğu ile ilişkilidir. Gabriel, durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım. Bana ey insanoğlu dedi, bu görümün sonla ilgili olduğunu anla. Daniel 8, ayet 17. İzleyen açıklamadaki Cebrail, Antiochus Epiphanes'in gelecek olan Mesih karşıtının minyatür bir resmi olduğunu ortaya koyacaktır. Bu rüyet sonun vaktinden ötürüdür. Görümün vaktin sonu için değil, sonun vakti için olduğuna dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitabın hiçbir yerinde zaman sonu açıklanmaz. Sonun vakti Rabbimiz İsa Mesih'in büyük sıkıntı dediği döneme ilişkin peygamberliğin yerine gelişini belirtir. Göndermede bulunulan adam Mesih karşıtı, yasa tanımaz adam ve 7. bölümde de küçük boynuz diye anılan adamdır. Bu peygamberlik yakın değil, uzak gelecekle ilgilidir. Antiochus, diğer ulusların zamanında gelecek olan diğer küçük boynuzun gölgesidir. Gelecekle ilgili terimlerin kullanımı bunu açıkça ortaya koyar. O benimle konuşurken yüzü koyun yere uzanmış, derin bir uykuya dalmıştım. dokunup beni ayağa kaldırdı diyor 18. ayet. Bu görümün Daniel üzerindeki fiziksel etkisine dikkat ediniz. Bana daha sonra Tanrı'nın öfkesi sona erdiğinde neler olacağını sana söyleyeceğim dedi. Çünkü görüm sonun belirlenen zamanıyla ilgilidir. Cebrail yeniden Antiyokus'tan diğer ulusların zamanının sonuna geçiş yapıyor. Gördüğün iki boynuzla koç, Med ve Pers krallarını simgeler diyor Daniel 8:20'de. Burada kuşkuya yer kalmayacak kadar açıkça anlatılmaktadır. Nedir bu? Koç, Med ve Fars krallarını temsil etmektedir. Teke, Grek, Makedon imparatorluğudur. Daniel 8, ayet 21. Teke, Grek kralıdır. Gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır. Kıllı teke, Yunan ilinin kralı, büyük boynuzda il kralları Büyük İskender'dir. Kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundan çıkacak dört krallığı simgeliyor ama ilk kral kadar güçlü olmayacaktır. 22. ayet. Başka deyişle bu kralların hiçbiri o Büyük İskender'in gücüne sahip değildi. 4. Küçük boynuz. Antiyokus Epipanes. Bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler doruğa varınca sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak. Daniel 8 ayet 23. Küçük boynuz, Suriye'yi alan Selefkosların soyundan gelen Antiyokos Epipanes'tir. Bu ayetlerin ve tarihteki gerçeklerin tek yeterli açıklaması bu adamın şeytanla işbirliği halinde olmasıdır. O bu anlamda gelecek olan Mesih karşıtının da bir resmi gibiydi değerli dostum. Rab ise de şu sözleriyle ona gönderme yapmıştı. Yalancı mesihler ve yalancı peygamberler türeyecek, ortaya çıkacak. Bunlar önemli belirtiler ve göz kamaştırıcı eylemler gösterecek. Öyle ki olanağı bulunsa seçilmişleri bile kandırırlardı. Matta 24:24. Daniel 8:24'te şöyle diyor. Kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak. El attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek. Kutsal halk İsrail'i kastetmektedir. Antiyokus Epipanes tarafından bu insanların yok edilmesi hemen hemen inanılmaz gözükmektedir. O Hitler kadar kötü birisiydi. Bununla birlikte o gelecek olan Mesih karşıtının gölgesidir. Ve onunla ilgili olarak şu sözler söylenmiştir. Kendisine kutsal yaşamlılarla savaşma ve onları yenme yetkisi verildi. Her soy, her halk, her dil, her ulus üzerinde de ona yetki verildi. Vahiy 13:7. Daniel 8:25. Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek, güvenlikte olan birçoklarını yok edecek. Önderler önderine karşı duracak ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek. Antiyokus gelecek olan bu kralın soluk bir gölgesiydi. Bu kral Antiyokus'un yaptıklarından çok daha büyük çapta dört şey yapacaktır. 1. Elindeki hileyi semereli kılacak. Vahiy 13:17'de canavarın işaretini taşımayanların alışveriş yapamayacağını okuyoruz. Ölç alma isteğiyle ekonomiyi kontrol altına alacaktır. 2. Kendisini yüreğinde büyütecek. Vahiy 13:5'te ona sövgü sözleri söyleyen bir ağız verildiği belirtilir. Ona 42 ay süreyle devam etme gücü verilecek. Alçak gönüllülük Mesih karşıtının bir özelliği değildir. O şeytanın benzer şekilde gururla doludur. 3. Emniyet içinde olan birçok adamları helak edecek. O bir kuzu gibi gelip aslan gibi gitmektedir. Vahiy 6. bölümde geçen beyaz atın sürücüsüdür. Onun hemen ardından savaşın kızıl atının geldiğine dikkat edin. Onun getirdiği barış yalancı bir barıştır. 4. Reisler reisine karşı ayaklanacak. Gördüğünüz gibi Mesih'e karşı gelip savaş açacaktı. Vahiy 13. bölümdeki birinci canavarın ve Mesih karşıtının özelliklerinden biri onun Mesih'e karşı gelmesidir. Daniel 8 ayet 26. Akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görüm gerçektir. Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekle ilgilidir. Değerli dostum, Daniel'e bu görümün uzak bir gelecekle ilgili olduğu söyleniyor. Çünkü çok günler içindir. Daniel 8:27. Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım. Bu görümün Daniel üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri çok yıkıcıydı. Bu noktada Tanrı, diğer ulusların zamanını İsrail ulusunun tarihinin içine eklemektedir. Bu o zaman Daniel'i şaşırttığı gibi halen de birçok insanı şaşırtmaktadır. Tanrı nasıl olur da İsrail için olan programını diğer uluslar için olan planı ile karıştırabilir? Bugün inanlılar topluluğu ile ilgili planı da söz konusu olduğundan durum daha da karmaşıklaşmaktadır. Yanıt basittir, elbette öyle yapacaktır. Tanrı günümüzde insanları kendine çağırmaktadır. Bu gruba imanlılar topluluğu diyoruz. Bu durum sona erip imanlılar topluluğu güye alındığında o yeniden İsrail ve diğer uluslarla ilgili amaçlarına yönelecektir. Şimdi Daniel 9. bölüme geldi. Konu Daniel'in duasına yanıt olarak İsrail ulusuyla ilgili aldığı 70 hafta görümü. Burası kutsal yazılardaki önemli bölümlerden biridir değerli dinleyicilerimiz. Dr. Philip Neville bunu şu şekilde değerlendiriyor. Bu kitabın en önemli bölümü ve kutsal kitabın da en önemli bölümlerinden biri, konusunun iki önemli ayağı dua ve peygamberliktir. Eğer birisi kutsal kitaptan dua ile ilgili en önemli 10 bölümü seçmek isterse, burası da mutlaka o listede olurdu. Aynı şeyi peygamberlik konusu için de yapsalardı, yine burası da o listede yer alırdı. İlk 21 ayet Daniel'in duasıdır. Son 6 ayet ise 70 hafta ile ilgili çok önemli peygamberliği içermektedir. Şimdi Daniel'in duasına geliyoruz. Daniel'in bu duası dua yaşamının en üst noktasını göstermektedir. Daniel, bu kitabın başında Kral Nebukadnezar'ın duasını çözebilmek için bir dua toplantısı yapmak istemişti. O günden beri de yaşamı dua ile doluydu. Bu bölümdeki dua yaşamının ana hatlarını ortaya koymakta ve bizi duanın koşullarıyla tanıştırmaktadır. Aşağıdaki duanın temel özellikleri verilmiştir. Amaçlı planlama. Dua, Daniel için gelişigüzel bir konu değil. Üçüncü ayette şöyle yazar. Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Dua değerli dostum, boş sözlerin tekrarı ya da süslü cümleler kurmak değildir. Rab ise şöyle demiştir. Dua ederken tanrısızlar gibi kendinizi boş tekerlemelere vermeyin. Çünkü onlar çok söyledikleri için Tanrı'nın kendilerini işiteceğini sanırlar. Böyle bir dua gerçek değildir. Çile ve sıkıntı. Daniel oruç tutup küle oturarak dua etti. Bunun amacı gösteriş yapmak değil, içtenliğini ortaya dökmekti. Bugün böyle dua toplantılarıyla pek karşılaşmıyoruz. Mükemmel sadelik. Daniel itiraflarında içten ve açık yürekliydi. Tanrı ile birlikte hareket ediyordu. İskoçların bir dua toplantısında ayağa kalkıp uzun dua eden bir vaizin öyküsü anlatılır. Sonunda oradaki yaşlı bir hanım onun ceketine asılıp şöyledir. Ona baba de ve ondan bir şey iste. Değerli dostum, dualarımızda daha sade olmamız gereklidir. Güçlü yakarış, Daniel dua etmekteyken yanıt gelmişti. Melek Cebrail açıklamada bulunmak üzere ona görünmüştü. Bu adam dualarına yanıt almıştı. Onun istemi uyarınca her ne dilersek bizi dinler der Tanrı sözü. Kişisel ve özel Daniel dua toplantısı düzenlememiş, tek başına dua etmişti. Onun bu duası 3 dakika sürmüştü. Rabbimiz de tek başına kalarak sık sık dua etmiştir. Rabbin Yuhanna 17. bölümdeki duası da 3 dakikalıktır. Birçoğumuz da tek başına dua etmesi gerekirken dua toplantısı düzenliyoruz. Tam etki. Dua değerli dostum, uzayı geçip Tanrı'nın tahtına dek ulaşan tek güçtür. Isaac Newton bir teleskopla en yakın yıldızı gözleyebileceğini ancak teleskopu bırakıp diz çökerek tüm uzayı geçip Tanrı'nın tahtına ulaşabileceğini belirtmişti. Dua, Daniel'in canı için ruhsal bir egzersizdi. Böyle bir dua yaşamı zor bir iştir. Çaba, sabır ve acıya katlanma gerektirir. Şimdi Daniel'in duasındaki duruma bakalım. Daniel 9, 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor. Medli, Ahasveroş oğlu Darius Kildani kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, Rabbin peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının, Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım. Medler soyundan, Darius'un birinci yılında diyor. Burada iki önemli soru ortaya çıkmaktadır. Bir, Darius kimdi ve tarih neydi? Medli Darius, tarihte Kyaxares II olarak geçen kişi olabilir. Darius, bir isimden çok kral, imparator gibi resmi bir ünvandır. Tam tarih verme konusunda da tam bir anlaşmazlık vardır. Bazıları İsa'dan önce 538 yılı olduğunu düşünürken, başkaları İsa'dan önce 536 yılını ileri sürmektedir. Kanımca iki tarihte uygundur. Bu adam Babil'i İsa'dan önce 538'de ele geçirmişti. Bu Darius'un krallığının ilk yılıydı. Daniel şimdi yeni bir büyük dünya imparatorluğunun kuruluşuna tanıklık etmektedir. Ve geleceği özellikle de halkının geleceğini merak etmektedir. Bu nedenle Daniel Tanrı sözünü çalışmaya başlar. İsrail'in 70 yıl süreyle tutsak kalacağını belirten Yeremya peygamberin kitabını okur. Bu bölümde biz İsa'dan önce 537 yılı civarındayız. Daniel 85-90 yaşlarındadır. Kendisi yaklaşık 17 yaşındayken bu İsa'dan önce 606'da tutsak edilmişti. Bu da 70 yıllık dönemin sonuna gelindiğini gösterir. Bu da değerli dostum bu halka kendi ülkelerine dönme fırsatının verileceği zamana denk gelmektedir. Daniel kendi halkı için kaygı çekmekteydi. Sanıyorum Selefkos soyundan gelen Suriye kralı Antiochos Epiphanes olarak 8. bölümde geçen küçük boynuz onu sarsmıştı. Daniel'in halkına kötülük edip tapınağa saygısızlıkta bulunabilirdi. Tüm bunlar Daniel'i düşündürüyordu. Daniel'in bu şekilde dua etmesindeki belirleyici faktörün Tanrı sözünü çalışmak olduğuna dikkat etmeliyiz. Daniel, Rabbin Yeremya peygambere bildirdiği sayının, Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 yıl olduğunu kutsal yazılardan okuyup anladım diyor. Görüyoruz ki peygamber Daniel, Tanrı sözünü çalışıyor. Söz, Tanrı'nın isteğini açıklamaktadır. Tanrı'nın isteğini anlamanın yolu değerli dostum, Tanrı'nın sözünü çalışmak ve dua etmektir. Evet, her imanlı Tanrı'nın sözünü çalışıp dua etmesi gerekir. Daniel'in okuduğu bazı vaatler vardı. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler. Yeremya 25. bölümde bunu görüyoruz. Yine Yeremya peygamber diyor ki Yeremya 29'unda Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Daniel peygamberin, Yeremya peygamberin 70 yılla ilgili peygamberliğini incelemekte olduğuna dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Cebrail 70 hafta derken bu zamanı 70 yılla ilişkilendiriyordu. Bu 70 hafta yeryüzündeki krallık kurulmadan önce İsrail ulusunun tüm zamanını kapsayacaktır. Daniel'in duasını okumak bile onun gününde duanın bugünkünden ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaktadır. İlk olarak koşullara dikkat edin. Bunun üzerine diyor Daniel 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Rab Tanrı'ma dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim, Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Daniel duayla, yalvarışla ve oruçla diyor. Rab İsa'nın oruç tuttuğunu biliyoruz ancak oruç Tanrı'nın halkına bir hizmet olarak verilmemişti. İsteyen kişinin istediği zaman yapabileceği bir şeydi. İlk topluluklarda birçok kişinin oruç tuttuğundan söz edilmektedir. Pavlos, Korintos'taki Mesih inanlılarına şunu yazmıştı. Çabalara girdim, dertler çektim, kaç kez uykusuz, aç, susuz kaldım. Kaç kez yoksulluk çektim, soğuğa katlandım, çıplak kaldım. Daniel, duada amaçlı ve devamlı olmak gerektiğini söylemişti. Yakup bile duasında şöyle yakarmıştı. Adam, bırak beni gideyim, gün ağrıyor dedi. Ama Yakup ona, beni kutsamadıkça seni bırakmam. Daniel'in bu duası çok kişisel bir duadır dostum. Ben, biz, bizim zamirinden de anlaşıldığı gibi kendisi ve halkı ile ilgilidir. Bu, yani ben, biz, bizim sözleri duada 41 kez geçmektedir. 4. bölümde Nebukadnezar'ın kişi zamirlerini kullanma şekline işaret ettiğimizi hatırlarsınız. Peki fark nedir? Nebukadnezar için bu gurur, böbürlenme işaretiydi. Daniel'in bu zamirleri kullanış şekli tümüyle farklıdır. Onunkiler Nebukadnezar'ın kendisini övmesinin tersine alçak gönüllülüğü ve itirafları aktarır. Daniel Tanrı'nın önünde yüzüstü yere kapanmıştır. Tanrı'nın özelliklerini tanımlar. İlkin onun Tanrı ile kişisel ilişkisinde rahatlığını görüyoruz. Ona Tanrım diyerek kişisel bir şekilde yaklaşmaktadır. İtirafta bulunmadan önce Tanrı'nın yüceliği üzerinde duruyor. Korkunç Tanrı derken onun saygıdeğer olduğunu belirtmektedir. Kimse Tanrı'yla oyun oynayamaz.